Ayrım 28, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 310. Tekrar Augusta ile göz göze geldiler. 1873 Eylül'ünde ihtiyar Seth'in yatak odasında cereyan eden olay üzerine o günden bugüne hiç konuşmadılar. Ama Augusta'nın olayı unutması olası değildi. Düzüşme değildi o yaptıkları ama bal gibi seksti. Cinsel ilişkiye girişilmeden gerçekleşmiş bir ihanetti. Hem hiçbir şey sayılamazdı hem de çok şeydi. Her ikisi de giyiniktiler, sadece 5-10 saniye sürmüştü. Ne var ki Nelly'nin genel evinde Mickey'nin orospularla yaptığı şeylerden çok daha heyecanlı ve etkileyici, çok daha unutulmaz bir şeydi. Augusta'nın da olayı önemli bir yolculuğa çıkmış gibi algıladığından emindi. Mickey'nin evlenme olasılığı karşısında gerçekte ne düşünüyordu acaba? Londra'da kadınların büyük çoğunluğu kıskanacaktı ama Augusta'nın bu konuda içinden geçenleri öğrenmek çok zordu. Hemen sormaya karar verdi, gözlerinin içine bakarak ''Evlenmemi istiyor musunuz?'' dedi. Augusta duraladı, yüzünde bir an bir pişmanlık ifadesi okunur gibi oldu. Yüz ifadesi katılaştı ve tok bir sesle ''Evet'' dedi. Uzun uzun Augusta'ya baktı, o da gözlerini ondan ayıramıyordu. Ne dediyse onu kastettiğini anladı, buna da biraz canı sıkıldı. ''Bu iş bir an önce bitmeli. Emily Maple ve ailesi bu konu sürüncemede kalsın istemezler.'' Mickey şu evlenme bir an önce gerçekleşmeli dedi içinden. ''Öyleyse gerçekleşecek, öyle olsun.'' Joseph ile Edward Loggia'ya dönünce konuyu hemen değiştirdiler. Bir sonraki perde boyunca Mickey hep Edward'ı düşündü. 15 yıldır arkadaştılar. Zayıf ve kendine güvensiz bir insandı. Herkesle iyi geçinmek isterdi. Ama girişken değildi. Kendisine destek olsunlar, moral versinler diye dost ve arkadaş edinirdi. Okuldayken Latince ödevlerini yapmaya başladığı günlerden bu yana Edward'ın bu gereksinimini hep Mickey karşılamıştı. Şimdi Mickey'nin değil de mesleğinin hatırına girişeceği şu evlilik konusunda yardıma gereksinimi vardı. İkinci ara verilince Mickey gene Augusta'nın yanına gitti. Edward'ın bankada bir yardımcıya gereksinimi olmalı. Ona göz kulak olabilecek zeki ve sadık biri dedi. Augusta önce biraz düşündü. Cidden çok güzel bir fikir dedi. İkimizin de tanıdığı güvenilecek biri olmalı ama. Tamam. Böyle biri var mı hatırında? Elçilikte benim işlerimi yapan bir kuzenim var. Adı Simon Oliver. Aslında adı Oliveira'ydı. İngilizleştirdi onu. Yakışıklı ve güvenilecek bir çocuktur. Onu çaya getirsene bir gün dedi Augusta. Görünümü hoşuma giderse Joseph'la konuşurum. Pekala. Son perde başladı. Mickey Augusta ile hep aynı şeyleri düşündükleri sonucuna vardı. O asıl Augusta ile evlenmeliydi. Birlikte dünyayı fethederlerdi. Böylesine fantastik bir fikri aklından çıkar. Peki kimle evlenecekti? Bir zengin aile kızıyla evlenmemeliydi. Çünkü böyle bir kıza verebileceği hiçbir şeyi yoktu. Bu kızlardan çoktu Londra'da. Elini atsa 50'si hazırdı. Bunların kalplerini kazanmak kolaydı. Ama onların aileleriyle uzun bir savaşımı göze almak gerekirdi. Sonucunda ne olacağı hiç belli olmazdı. Hayır, sade ve gösterişsiz bir kız gerekti ona. Ondan hoşlanacak, onu büyük bir şevkle kabul edecek bir kız. Salonun ön sıralarına şöyle bir bakıyordu ki gözleri Rachel Bodwin'e takıldı. Bu iş için ideal kız oydu. Zaten daha şimdiden biraz da aşık sayılırdı Mickey'ye. Koca bulmak umudunu da yitiriyordu. Babası Mickey'den pek hoşlanmazdı ama annesi hoşlanırdı. Anne ile kız bir olunca babası kolay kandırılırdı. Önemli olan bir şey daha vardı. Kızın bakire, duygulu ve çok saf ve temiz olması gerekti. Onu şaşırtacak, onu bıktıracak şeyler yapmak isteyecekti çünkü. Ona karşı koymak isteyebilirdi. O zaman daha da iyi olurdu her şey. Sonuçta iyi bir eş, kocasının tüm cinsel isteklerine ne kadar garip ve nahoş olursa olsun boyun eğmeliydi. Bir eşin bunlardan şikayet etmeye hakkı yoktu. Bir kez daha onu yatağa bağlamış gibi düşündü kafasında. Ama bu kez acıdan ya da zevkten ya da her ikisinden kıvranıp duruyor gibiydi. Oyun sona erdi. Mickey onlar tiyatrodan ayrılırken gözleriyle Bodwin'leri aradı. Plasterlar özel arabalarını beklerken tam Bodwin'ler bir araba çeviriyorlardı ki Mickey ile karşılaştılar. Mickey gönlünü kazanmak ister gibi Bayan Bodwin'e gülerek ''Yarın öğleden sonra sizi ziyaret etmeme izin verir miydiniz acaba?'' dedi. Kadının çok şaşırdı, hemen belli oldu. ''O şeref bana ait Senyor Miranda'' dedi. ''Çok naziksiniz.'' Rachel'la el sıkışırken gözlerinin içine bakıyordu. ''Öyleyse yarın görüşürüz.'' dedi. ''Bekleyeceğim.'' Augusta'nın arabası geldi. Mickey ona kapıyı açarken ''Onun hakkında ne düşünüyorsunuz?'' dedi mırıldanarak. Augusta arabaya girerken ''Gözleri birbirine çok yakın.'' dedi. Yerine iyice yerleştikten sonra açık duran kapıdan ''Ayrıca bana da benziyor.'' dedi. Ve kapıyı hızla kapattı ve araba hareket etti. Bir saat sonra Mickey ile Edward Nellie'nin özel odalarından birinde akşam yemeklerini yiyorlardı. Odanın içinde masadan başka bir divan, bir dolap, bir lavabo, bir de kocaman bir yatak vardı. April Tilsley burayı yeni baştan dekore edince oda William Morris kumaşlarıyla modern bir görünüm kazanmıştı. Bir sıra çerçeveli resimlerde türlü çeşit meyve ve sebzeler, cinsel ilişkiler içinde insanlar görülüyordu. Burası insanların içip içip çirkin işler icra ettikleri bir yer olduğu için duvar kağıtları daha şimdiden yırtılmış, pencere perdeleri kirlenmiş ve halılar iyice eskimişti. Bununla birlikte mum ışığı sayesinde odanın bayağılığı gözden kaybolduğu gibi kadınların yaşları da pek belli olmuyordu. Onlara Muriel ve Lily adında en sevdikleri kızlardan ikisi hizmet ediyordu. Kızlar çıplaktı. Sadece başlarında süslü püslü kocaman birer şapkayla ayaklarında kırmızı ipek ayakkabılar vardı. Dışarıda ses, şamata, kavgalar, gürültüler ama odanın içi gayet sakindi. Sadece onlara hizmet eden kızların alçak sesle konuştukları ve kömür ateşinin çıtırtıları duyuluyordu. Bu hava içinde Mickey iyice gevşedi ve şu demir yolu konusundaki endişesi azalır gibi oldu. Şu anda yalnız tek bir plan vardı kafasında. Sadece onunla meşguldü kafası. Masanın karşı tarafında oturan Edward'a baktı. Arkadaşlıklarının çok yararlı geçtiğini düşündü. Edward'ın onu çok çok sevdiği doğruydu ama Edward'ın ona bu aşırı bağlılığı çok yorucu oluyordu. Ne var ki Mickey de o sayede ona her istediğini yaptırtabilmişti. O Edward'a yardım etmişti. Edward da ona yardım etmişti. Ve dünyanın en berbat kentinde çapkınlığın her türlüsünün birlikte tadını çıkarmışlardı. Yemeklerini bitirdikten sonra Mickey bir bardak şarap daha aldı ve ''Ben Rachel Bodwin'le evleniyorum.'' dedi. Muriel ve Lily kıkırdadılar. Edward ona uzun uzun baktıktan sonra ''İnanmıyorum.'' dedi. Mickey omuzlarını silkti. ''İstersen inanma ama doğru.'' ''Sen ciddi misin?'' ''Evet, domuz herif.'' Mickey şaşkınlık içinde arkadaşına baktı. ''Neden? Neden evlenmeyeyim ki?'' Edward kalktı ve saldıracakmış gibi masaya abandı. ''Sen domuzun tekisin Miranda, sana başka sözüm yok.'' Mickey ondan böyle bir tepki beklemiyordu. ''Sana ne oluyor be?'' dedi. ''Sen Emily Maple'la mı evleniyorsun?'' ''Kim söyledi sana?'' ''Annen söyledi.'' ''Ben kimseyle evlenmiyorum.'' ''Neden evlenmiyorsun? 29 yaşına geldim, ben de öyle. Bir erkeğin saygın bir aile reisi görünümüne gireceği yaştayız.'' ''Canı cehenneme, saygın aile reisliğinin.'' diye bağırdı Edward ve masayı deviriverdi. Tabaklar, bardaklar kırılıp içkiler ortalığa saçılırken Mickey geriye doğru çekti kendini. Kızlar korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar. ''Sakin ol.'' diye bağırdı Mickey. Edward öfke içinde ''Bunca yıldan sonra.'' dedi. ''Bunca yaptıklarımdan sonra.'' Mickey Edward'ın öfkesi karşısında ne yapacağını bilemiyordu. ''Şimdi onu sakinleştirmeliyim.'' dedi içinden. Böyle bir manzara onu evlenmeye karşı bir tavır içine sokabilirdi. Bu da Mickey'nin hiç işine gelmezdi. Yumuşak bir sesle ''Kıyamet kopmaz ya.'' dedi. ''Bizim yaşantımızda hiçbir değişiklik olmayacak ki.'' ''Evlilik insanı bağlar.'' ''Hayır, bağlamaz. Biz gene buralara geleceğiz.'' Edward ona inanmıyormuş gibi baktı ve daha sakin bir sesle ''Sahi gelecek miyiz?'' dedi. ''Evet öyle. Kulübe de gideceğiz. Kulüplerin varlık nedenleri de bu zaten. Erkekler karılarından kaçmak isteyince kulübe giderler.'' ''Ben de öyle sanıyorum.'' Kapı açıldı ve içeriye April girdi. ''Bu ne gürültü böyle?'' dedi. ''Edward, porselenleri bir mi kırdın yoksa?'' ''Özür dilerim April, zarar ziyanını öderim.'' Mickey April'a, ''Edward'a sadece evlendikten sonra da buraya gelebileceğimizi anlatıyorduk ona.'' dedi. ''Aman tanrım, ben de öyle olsun isterim tabii.'' dedi April. ''Evli erkekler buraya gelmezse ben de dükkanı kapatmak zorunda kalırım.'' Kapıya doğru dönerek dışarıya seslendi. ''Sidney, bir süpürge getir.'' Mickey'nin moral verici sözleri karşısında Edward hemen yataştı. ''Evlendiğimizde en başta akşamlarımızı evde geçirmek isteyeceğiz. Belki de zaman zaman yemekli partiler vereceğiz. Ama bir süre geçtikten sonra eski normal yaşamımıza döneceğiz.'' Edward kaşlarını çatarak, ''Peki karılar ne der bu işe?'' dedi. Mickey omuzlarını silkti. ''Karıların ne diyeceği kimin umrunda, ellerinden ne gelir ki?'' ''Durumdan hoşnut olmayınca o da kocasına tacizlik verir.'' Mickey onun tipik eş olarak annesini idealize ettiğini anladı. Neyse ki çok az sayıda kadın Augusta kadar zeki ve güçlü olabilirdi. ''Ne yapıp edip onlara iyi davranmayacaksın?'' dedi Mickey. Cowes Club'dan tanıdığı kafadar evli arkadaşlarından örnekler verdi. ''Eğer bir karıya iyi davranırsan hep yanı başında olmanı isteyecektir. Ona kaba davran ki akşamları seni kulübe yolcu edince evde kafasını dinleyip mutlu hissetsin kendini.'' Muriel kollarını Edward'ın boynuna dolayarak ''Sana söz veriyorum.'' dedi. ''Mickey ile Lily düzüşürken ben de senin kamışını emeceğim.'' Edward alık alık sırıttı. ''Sahi emer misin?'' ''Tabii emerim.'' Mickey'e baktı. ''Öyleyse hiçbir şey değişmiş olmayacak.'' ''Evet,'' dedi Mickey, ''yalnız bir şey değişecek. Sen bankaya ortak olacaksın.'' Bölüm 2 Nisan 1. Kısım. Müzik holün için bir Türk hamamı kadar sıcaktı. Hava kabuklu deniz böceği bira ve yıkanmamış insan kokuyordu. Sahnede birahanenin iç kesimindeki boyalı perdenin önünde süslü büslü paçavraları içinde genç bir kadın, elinde yeni doğmuş bir bebeği simgeleyen bir yapma bebek tutarak nasıl baştan çıkarıldıktan sonra terk edildiğini hikaye eden bir şarkı söylüyordu. Ayaklıklı uzun masaların başında peykelerde oturan seyirciler kollarını havada birleştirerek koroya katıldılar. ''Ve her şey bir yudum cinle başladı böylece.'' Avazı çıktığı kadar bağırarak Hugh da şarkı söylüyordu. Neşesi yerindeydi. Bir porsiyon deniz salyangozu yemiş, yanında da bardak bardak ılık bira içmişti. Bir yandan da yanında oturan pelte gibi ezilerek hoş bir yaratığa Nora Dempster'a abanıyordu. Kızın yumuşacık, tombul bir vücudu vardı ve insanı baştan çıkaracakmış gibi gülümsüyordu. Hugh'un hayatını kurtaran belki de bu kız olacaktı. Kingsbridge malikanesini ziyaretten sonra korkunç bir bunalıma düşmüştü. Çünkü Maisie onu reddetmişti. Gündüzleri kendini oyalayabilmişti. Çünkü iş sırasında üzüntüsünü unutturacak sorunlar bir yığın şu bu oluyordu. Sonunda Pilaster Bankası ortaklarının onayı ile gerçekleşen Madler ve Bell'la kurulmuş olan ortak girişimin işleriyle meşguldü. Ve yakında öteden beri kurduğu hayal gerçekleşecek bankaya ortak olacaktı. Gel gelelim akşamları hiçbir şey yapmak gelmiyordu içinden. Soli ile yakın arkadaşlığı sayesinde Marlborough grubunun bir bireyi olduğu için sık sık partilere, balolara ve yemeklere davet ediliyordu. Çoğu kez de gidiyordu buralara. Ama Maisie orada değilse sıkılıyordu, oradaysa perişan oluyordu. Bu yüzden çoğu akşamlar odasında oturup onu düşünüyor ya da olasılığı bulunmadığı halde onunla karşılaşacağını umarak sokaklarda dolaşıyordu. Nora ile tanışması da sokakta oldu. Kız kardeşi Dottie'ye doğum günü armağanı almak için Peter Robinson'ın bir zamanlar keten bezi satış yeri olan ama artık Bon Marche diye anılan Oxford Caddesi'ndeki mağazasına gitmişti. Oradan çıktıktan hemen sonra da Folkestone trenine yetişecekti. O kadar perişandı ki hangi yüzle ailesine gideceğini bilemiyordu. Hiçbir şeye karar veremeyince bir armağan seçememişti. Elleri boş bir halde dışarı çıkarken ortalık kararıyordu. İşte tam o sırada Nora ile çarpıştı. Kız düşecek gibi oluyordu ki Hugo'nu kollarından yakalayıverdi. Ona dokunmanın nasıl bir duygu olduğunu hiç unutamayacaktı. İyice giyinik olduğu halde vücudu yumuşacıktı ve kendini bırakıverdi. Kokular içindeydi ve sıcacıktı. Bir an için soğuk ve karanlık Londra sokağı kaybolmuştu, kendini haz ve sevinç dolu bir dünyada bulmuştu sanki. Nora az önce satın aldığı toprak vazoyu elinden düşürmüş ve vazo kaldırımın üzerinde parça parça olunca kız korkunç bir çığlık atmıştı. Neredeyse ağlayacaktı. Hugh ısrarla ona bir yenisini almayı teklif etti. Kız Hugh'dan bir iki yaş küçüktü, 24 ya da 25 yaşlarındaydı. Yün başlığından dışarı taşmış sapsarı bukleleriyle yuvarlacık hoş bir yüzü vardı. Üzerindekiler ucuz ama zevkli şeylerdi. Çiçek işlemeli pembe yün bir elbise, vücudunu iyice saran tavşan kürkü ve süslü kadife Fransız denizci ceketi vardı üzerinde. Çok belli olacak biçimde Doğu Londralıların Cockney ağzıyla ve ağır ağır konuşuyordu. Kırılanın yerine yeni bir vazo aldıkları sırada Hugh laf arasında kız kardeşine doğum günü armağanı olarak ne alacağına karar veremediğini söyledi. Nora da ona renkli bir şemsiye almasını önerdi ve seçiminde de ona yardımcı olabileceğini söyledi. Sonunda onu arabayla evine kadar götürdü. Babasıyla birlikte oturduğunu, babasının bir müstahzar ilaç firmasının satış memuru olduğu için sık sık seyahate çıktığını söyledi. Annesi ölmüştü. Oturduğu bu semt orta sınıfın değil, fakir işçilerin yaşadığı, tahmin ettiğinden de berbat yerlerdi. Onu artık bir daha hiç göremeyeceğini varsayıyordu. Bütün bir pazar gününü Folkestone'da her zaman olduğu gibi yalnız Maisie'yi düşünerek geçirdi. Pazartesi günü bankada Nora'nın bir notunu buldu. Kibarlığı için ona teşekkür ediyordu. El yazısı küçücük, zarif ve kız yazısıydı. Kağıdı buruşturup top yaptıktan sonra çöp sepetine atarken fark etmişti bunu. Ertesi gün öğleyin bankadan çıkmış ağır ağır yürüyordu. Yol üzerindeki coffee house'da bir tabak kuzu kotlet yiyecekti. Sokakta Nora'yı gördü. Ona doğru geliyordu. Önce tanımadı. Ne güzel yüzü var şu kızın diye düşünüyordu ki ona bakıp gülümsediğini görünce hemen tanıdı. Şapkasını çıkardı, kız konuşmak için durdu. Bir korsecinin yanında çalıştığını söylerken yüzü kıpkırmızı oldu. Müşteri ziyaretinden dönüp dükkana gidiyordu. Hugh ani bir kararla bu gece onunla dansa gelmesini teklif etti. Kız gelmeyi çok istediğini ancak uygun bir şapkası olmadığını söyleyince onu hemen bir şapkacı dükkanına götürüp bir şapka aldı ve böylece sorun çözüldü. Aralarındaki ilişki daha çok o alışveriş sırasında başladı. Nora'nın hiçbir zaman çok parası olmamıştı. Hugh'un bol para harcaması karşısında utanıp sıkılıyordu. Hugh'a gelince eldiven, ayakkabı, palto ve bileziklerle onu ne istediğini alırken bundan büyük bir zevk duyuyordu. Kız kardeşi Dottie 12 yaşın bilgiçliğiyle Nora'nın onu parası için sevdiğini söyleyince Hugh da gülerek ''Gözlerimi kim sevecek peki?'' dedi. Maisie aklından hiç çıkmıyordu. Hala her gün onu düşünüyordu. Ama artık onu aklına getirdikçe gayya kuyusunda hissetmiyordu kendini. Şimdi onun başka beklentisi vardı. Nora'yla buluşacağı saati iple çekiyordu. Birkaç hafta içinde kız onu yeniden eski Joy de Vivre'ne kavuşturmuştu. Birlikte alışverişe çıktıklarında bir gün Bond Caddesi'ndeki Kürtçü mağazasında Maisie ile karşılaştılar. Hugh onları tanıştırırken çok sıkıldı. Nora, Bayan Solomon Greenbourne ile tanışırken şaşkınlıktan küçük dilini yutacak gibi oldu. Maisie onları Piccadilly'deki eve çaya çağırdı. Aynı akşam Hugh bir baloda Maisie ile yeniden karşılaştı ve Nora'ya karşı kaba davrandığını görünce çok şaşırdı. ''Özür dilerim ama hiç hoşlanmadım ondan,'' dedi Maisie. ''Aç gözlü, acımasız bir kadın izlenimi bıraktı üzerimde.'' ''Seni şu kadar olsun sevdiğine de inanmıyorum. Tanrı aşkına onunla evlenme.'' Hugh bu sözlerden çok incindi ve rahatsız oldu. Maisie bal gibi kıskanıyor dedi içinden. Zaten evliliği falan da düşündüğü yoktu. Müzik holdeki gösteri faslından sonra dışarı çıktılar. Hava çok sisliydi. İnsanın ağzına burnuna kurum doluyordu. uzun atkılarını boyunlarına dolayıp ağızlarını sımsıkı örttükten sonra Nora'nın Camden Town'daki evine doğru yola koyuldular. Su içinde yüzüyor gibiydiler. Ağızları kapalı olduğu için boğuk boğuk sesler çıkararak konuşuyorlardı. Hiç beklenmedik bir anda sesin içinden birileri ya da bir şeyler çıkıveriyordu karşılarına. Bir hava gazı lambasının altında bekleyen bir orospu, lokantadan çıkan körkütük bir sarhoş, devriye gezisine çıkmış bir polis, yol ortasında bir çöpçü, ağır ağır yol alan lambalarını yakmış bir araba, ıpıslak olmuş bir köpek ya da gözleri ışıl ışıl bir kedi. Hugh ile Nora el eleydiler. Arada sırada iyice karanlık bir yere geldiklerinde atkılarını indirerek öpüşüyorlardı. Nora'nın yumuşacık dudakları öpüşmeye teşneydi. Hugh'un ellerini paltosunun altına kaydırarak göğüslerini okşamasına izin veriyordu. Sis içinde hiç konuşmadan her şey daha romantik ve gizemliydi. Genellikle onu sokağın başında bırakırdı ama bu gece sis yüzünden evin kapısına kadar yürüdüler. Hugh onu bir kez daha öpmek istedi. Bundan babasının kapıyı açıp onları görebileceğini düşünerek vazgeçti. Nora içeri gelmek ister miydin deyince şaşırdı birden. Nora'nın evine hiç girmemişti daha. Babam bir şey demez mi dedi. Babam Huddersfield'a gitti dedi ve kapıyı açtı. İçeri adımını atarken Hugh'un yüreği küt küt atmaya başladı. Bundan sonra ne olacağını bilmiyordu ama çok heyecanlı olacağı kesindi. Paltosunu çıkarırken Nora'ya yardım etti ve gök mavisi giysisinin altından çıkan vücut hatlarına büyük bir iştahla gözlerini dikti. Ev ufacıktı. Babasının ölümünden sonra annesinin taşındığı Folkestone'daki evden bile daha küçüktü. Daracık holün büyük bölümünü merdiven işgal ediyordu. Hole açılan iki kapı vardı. Biri galiba öndeki oturma odasına, öteki de arkadaki mutfağa. Yatak odaları yukarıda olmalıydı. Banyoda bir teneke banyo küvetiyle, arka bahçede de bir abdesthane olmalıydı. Hugh şapkasıyla paltosunu bir askıya astı. Mutfaktan bir köpek avlaması duyuldu. Nora gidip kapıyı açınca mutfaktan boynunda mavi kurdelasıyla İskoç Terrier cinsi küçücük siyah bir köpek fırlayıverdi. Neşe içinde Nora'yı karşılayan köpek gözlerini Hugh'dan ayırmadan onun etrafında dolanmaya başladı. ''Babam evde yokken bana Blacky göz kulak olur.'' dedi Nora. Nora'nın bu sözlerle ne demek istediğini anlamıştı. 28. ayrımın sonu. Sayfa 322.